Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. Kış 1552-1553. 7. ayrım. Planlandığı üzere Lady Mary, Candlemas ziyafeti için Londra'ya geldi. Görünüşe bakılırsa kimse ona kardeşinin yataktan çıkamayacak kadar hasta olduğunu söylememişti. Arkasında upuzun bir kafileyle atını Whitehall'un kapısından içeri sürdü ve daha sarayın kapısının eşiğinde Dük, babasının hemen yanında duran Lord Robert da aralarında olmak üzere Dük'ün oğulları ve İngiliz meclisi onu yerlere kadar eğilerek karşıladı. Tepede atının üzerinde oturup o küçük, kararlı yüzüyle önünde hürmetle eğilen sürüyle kafaya bakarken elini öpülmesi için uzatmadan evvel dudaklarında eğlendiğini gösteren belli belirsiz bir gülümseme gördüm sanırım. Onunla ilgili çok şey duymuştum. Anne Boleyn'in, fahişe kraliçenin emriyle bir kenara atılan kralın sevgili kızı. Toza dönüşen prenses, ölmek üzere olan annesini görmekten men edilen acılı kız. Zavallı birini görmeyi bekliyordum. Pek çok kadını darmadağın edecek bir hayat yaşamıştı ama önümde sarayda gülebilecek bir mizah anlayışına sahip tombul, ufak tefek bir savaşçı görüyordum. Herkesin burnunu dizine gömmüştü çünkü aniden ürkütücü bir olasılıkla veliaht oluvermişti. Dük onu kraliçeymiş gibi karşıladı. Atından inmesine yardım edildi, ardından ziyafet alanına götürüldü. Kral odasındaki küçük yatağında öksürüp öğürüyordu ama ziyafet sofrası yine de hazırdı. Lady Mary'nin etrafındaki gülümseyen yüzleri tarayıp başka bir veliaht yükselişe geçtiğinde kralın yatağında hasta ve tek başına yatmasını kimsenin umursamadığını, sanki zihnine yazdığını gördüm. Yemekten sonra dans edildi ama o koltuğundan kalkmadı. Gerçi ayağıyla tempo tuttu. Müzik hoşuna gitmiş gibiydi. Will onu birkaç kez güldürdü. Lady ona bu tehlikeli dünyanın tanıdık yüzlerindenmiş gibi gülümsedi. Will'i babasının soytarısı olduğu, erkek kardeşini sırtında gezdirdiği, kendisine anlamsız sözler uydurarak şarkılar söyleyip bunların İspanyolca olduğuna yeminler ettiği dönemden tanıyordu. Şimdi etrafına onun kendi öz erkek kardeşi tarafından aşağılanıp yerin dibine batırıldığını gören bu sert yüzlü adamlara bakarken hiç olmazsa Will Somers'ın o sapkın mizah duygusunun hiç değişmediğini görmek prensesi az da olsa rahatlatıyor olmalıydı. Pek fazla içmedi ve çok az yemek yedi. Babası gibi nam salmış bir obur değildi. Sarayın diğer üyeleri gibi ben de bir gün hanımım olma ihtimali olan bu kadını inceledim. 37 yaşındaydı ama hala genç kız gibi kanlı canlıydı. Açık renk teni ve yanakları her an pembeye dönmeye hazırdı. Başlığını dürüst kare yüzünün tepesinde geriye iliştirmiş, aralara Tudor kızılı serpişmiş koyu kahve saçlarının bir kısmını göz önüne sermişti. En büyük cazibesi gülümsemesiydi. Yavaşça yüzüne yayılıyor, gözleri sıcacık oluyordu. Ama onda en çok dikkatimi çeken şey etrafa yaydığı dürüstlük hissiydi. Kafamdaki prenses figürüne hiç uymuyordu. Sarayda geçirdiğim birkaç hafta içinde herkesin sert gözlerle gülümseyip söyledikleri şeyin tam tersini ima ettiğine şahit olmuştum. Ama bu prenses söylediği her şeyi içten söylüyor, diğerlerinin de dürüst olduğuna inanmak, atını dümdüz bir yolda sürmek istiyor gibiydi. Minicik yüzünde merhametsiz bir ifade vardı ama gülümsemesiyle birlikte o biricik, babasının karısına hala taptığı dönemde doğan ilk çocuk olan prensesin gülümsemesiyle aydınlanıveriyordu. Annesinin cin gibi koyu renkli İspanyol gözlerini almıştı ve etrafındaki her şeyi çabucak gözlemliyordu. Koltuğunda dimdikti, elbisesinin koyu renk yakası omuzlarıyla boynunu kaplamıştı. Protestan saraylarının bu en büyüğünde kendi dinini herkesin gözüne sokmak istercesine boynunda kocaman, mücevherli bir haç vardı. İçimden, kardeşinin adamları çok daha basit nedenler için kafirleri yakarken inancında direttiği için ya çok cesur ya da çok gözü kara diye geçirdim. Ama sonra altın kadehine uzanırken elinin titrediğini gördüm ve pek çok kadın gibi onun da olduğundan daha cesur görünmeyi öğrendiğini düşündüm. Dansa ara verildiğinde Robert Dudley hemen yanına gidip bir şeyler fısıldadı. Prenses göz ucuyla bana döndü. Lord Robert eliyle beni çağırdı. ''Duyduğuma göre İspanya'dan gelmişsin ve kardeşimin soytarısıymışsın,'' dedi İngilizce. Önünde eğildim. Evet, majesteleri. İspanyolca konuş, diye emretti Lord Robert. Bunun üstüne yeniden eğilip prensese İspanyolca sarayda olmaktan mutluluk duyduğumu söyledim. Başımı kaldırıp baktığımda gözlerinde annesinin dilini duymaktan duyduğu sevinci yakaladım. İspanya'nın neresinden? Diye sordu hevesle İngilizce. Kastil, majesteleri, diye yalan söyledim hemen. Bizimle ve Aragon'daki evimizde ailemin paramparça edilmesiyle ilgili herhangi bir soru duymak istemiyordum. Peki neden İngiltere'ye geldiniz? Bu soruya hazırlıklıydım. Babamla ben olası bütün cevapların getireceği tehlikeleri gözden geçirmiş ve en güvenli olanında karar kılmıştık. Babam büyük bir alimdir dedim. Kütüphanesindeki el yazmalarından kitaplar basmak istiyordu ve bu yüzden Londra'yı seçti, ilmin merkezini. Anında gülümseyişi kayboldu ve yüzü sertleşti. Sanırım İncil'i henüz anlamamış insanları yanlış yönlendirmek üzere kutsal kitabın kopyalarını basıyor, dedi bozuk bir sesle. Gözlerim babamın yeni İngilizceye çevirdiği İncil'lerden birini alan Robert Dudley'e kaydı. Sadece Latince'ye çeviriyor, dedi Lord Robert yumuşak bir sesle. Katıksız bir çeviri Lady Mary ve çok az hata var. Eğer arzu ederseniz Hena size de bir tane getirebilir, deme cesaretini göstereceğim. Babam büyük onur duyar, dedim. Kabul eder gibi başını salladı. Demek kardeşimin kutsal soytarısısın, dedi. Benim için söyleyeceğin bilgi sözlerin var mı? Çaresizlik içinde başımı iki yana salladım. Keşke istediğimde bir şeyler görebilsem majesteleri. Kanımca bilgeliğim sizinkinden çok daha az. Eğitmenim John Dee'ye bizimle birlikte yürüyen bir melekten bahsetti, diye atladı Robert. Lady Mary bana farklı bir saygıyla baktı ve sonra da babama onun arkasında herhangi bir melek görmediğini söyledi. Yüzü anında bir gülücükle kırıştı. Hadi canım, öyle mi dedi gerçekten? Peki ya baban ne dedi? Yanında bir melek olmadığı için üzülmedi mi? Pek şaşırmadı sanırım, dedi Robert. O da gülümsüyordu. Ama bu iyi bir küçük hanım ve bence gerçek bir yetenek. Kardeşinize hastalığı sırasında çok iyi geldi. Doğruları görme ve doğruları söyleme yeteneği var. Kardeşiniz bundan hoşlanıyor. Sadece bu bile sarayda az bulunan bir yetenek, dedi Lady Mary. Bana kibar bir baş hareketi yaptı. Geri çekildim ve müzik tekrar başladı. Gözlerimle Robert Dudley'i takip ederek onun önce hanımlardan birini, sonra diğerini ve sonra Lady Mary'yi dansa kaldırışını izledim. Beni bundan birkaç dakika sonra gözlerimin içine bakıp belli belirsiz gülümseyerek ödüllendirdi. Lady Mary gece kralı görmedi ama Nedimelerin dedikodularına göre ertesi gün kralın odasına girdi ve kağıt gibi bembeyaz bir suratla çıktı. O ana dek kardeşinin ölüme bu kadar yakın olduğunu bilmiyordu. Sonrasındaysa sarayda durması için bir neden kalmadı. Geldiği gibi peşinde büyük bir şaşa ile yoluna uğurlandı. Bütün saray bu yeni kraliyet üyesine olan sadakatini sermek için peşinde olabildiğince eğildi. Erkanın yarısı genç kral ölüp de tahta onun geçmesi halinde kraliçenin bağışlayıcı olması ve dar ağacında yakılan papazları, yerle bir edilen kiliseleri görmezden gelmesi için içinden dualar etti. Sarayın pencerelerinin birinden bu tevazu zırvalıklarını izliyordum ki birinin koluma yavaşça dokunduğunu fark ettim. Döndüğümde karşımda Robert Dudley vardı. Tepemden bana gülümsüyordu. Lordum, babanızla birlikte Lady Mary'yi uğurladığınızı sanıyordum. Hayır, seni bulmaya geldim. Beni mi? Benim için bir şey yapar mısın diye sormaya geldim. Yanaklarımın ısındığını hissedebiliyordum. Ne olursa diye kekeledim. Gülümsedi. Sadece ufak bir şey. Benimle birlikte eğitmenlerimden birinin odasına gelip ona yardım etmeyi dener misin? Başımla onayladım ve Robert Dudley elime alıp dirseğinin arasına yerleştirdi. Ardından beni Northumberland'ların özel odalarına doğru götürdü. Büyük kapılar Northumberland'ların adamları tarafından korunuyordu. Ailenin favori oğlunun geldiğini görür görmez hemen dikkat kesilip savura savura kapıları açtılar. Kapıların gerisindeki büyük salon bomboştu. Hizmetkarlar ve Northumberland saraylılarının hepsi Whitehall'un bahçesinde Lady Mary'ye sonsuz saygılarını iletmekle meşguldü. Lord Robert beni kocaman basamaklardan yukarı çıkarttı. Bir odadan geçtik ve onun odasına ilerledik. John Dee kütüphanede oturmuş iç bahçelerden birine bakıyordu. İçeri girdiğimizde başını kaldırdı. Hena Verde. Gerçek adımı harfi harfine doğru duymak öyle garip geldi ki bir an karşılık veremedim. Sonra iyice eğilerek selam verdim. "Evet efendim." "Yardım ederim," dedi, "ama ondan ne istediğinizi henüz söylemedim," dedi Lord Robert. Bay Dee masadan kalktı. "Özel bir aynam var," dedi. "Bence görme yeteneği olan biri sıradan gözlere görünmeyen ışık parçalarını görebilir. Demek istediğimi anladın mı?" "Anlamamıştım." "Tıpkı koku ya da sesi göremememiz gibi. Orada bir şey olduğunu biliriz. Bence gezegenlerin ve meleklerin de ışın yayması mümkün. Doğru camı kullanırsa görebileceğimiz ışınlar." "Öyle mi?" dedim boş gözlerle. Eğitmen elinde olmadan gülümsedim. "Önemli değil. Beni anlaman gerekmiyor. Sadece o gün melek Uriel'i gördüğüne göre belki aynada da böyle ışınlar görebilirsin diye düşündüm. Lord Robert istiyorsa cama bakmakta bir sakınca görmüyorum diye rızamı bildirdim. Başıyla onayladım. "Senin için hazırladım, içeri gel." Beni içeride başka bir odaya aldı. Pencere kalın bir perdeyle örtülmüş, kışın soğuk ışığının içeri girmesi engellenmişti. Pencerenin önüne dört bacağı mumla sağlamlaştırılmış kara bir masa yerleştirilmişti. Masanın üzerinde olağanüstü güzellikte bir ayna vardı. Pahlanmış, altın çerçevesine yaldızlar iliştirilmişti. Aynaya doğru bir adım attım ve kendimi gördüm. Altının üzerindeki yansımamı, oğlan kız olan beni değil, genç bir kadın olan beni. Bir an annemin bana baktığını sandım, o güzel gülümsemesiyle, başını yana çevirerek. "Ah!" diye haykırdım. "Bir şey mi gördün?" diye sordu Dee. Sesindeki heyecanı duyabiliyordum. "Annemi gördüm sanırım," diye fısıldadım. Bir an durakladı. "Onu duyabiliyor musun peki?" diye sordu titreyen bir sesle. Bütün kalbimle bana gelmesini umut ederek annemi bekledim. Ancak aynadan bana bakan kendi yüzümden başka bir şey değildi. Büyüyen ve akmayan gözyaşlarımla iyice koyulaşan kendi gözlerim. "Burada değil," dedim hüzünle. "Sesini duymak için her şeyi verirdim ama duyamıyorum. Benden uzaklaştı gitti. Bir an aynada onu gördüğümü sandım. Aslında gördüğüm kendi yüzümdü." "Gözlerini kapatmanı istiyorum," dedi ve dikkatle okuyacağım duayı dinlemeni. "Amin" dediğimde gözlerini tekrar açıp bana gördüklerini anlatabilirsin. Hazır mısın? Gözlerimi kapattım. Dinin loş ışıklı odayı aydınlatan birkaç mumu yavaşça söndürdüğünü duydum. Arkamda tahta bir koltukta sessizce oturan Lord Robert'ın varlığını hissedebiliyordum. Tek istediğim onu memnun etmekti. "Hazırım," diye fısıldadım. Latince uzun bir dua okudu. Bay Dean'in kelimeleri İngilizce telaffuz edişine rağmen anlamlarını çıkartabiliyordum. Bu bir yönlendirme duasıydı. Meleklerin gelip yapacağımız işi koruması için. "Amin," diye fısıldadım ve gözlerimi açtım. Mumların hepsi sönmüştü. Ayna kapkaranlık bir göl gibiydi. Siyahın siyaha yansımasıydı ve hiçbir şey seçemiyordum. "Bize kralın ne zaman öleceğini göster," diye fısıldadı Bay Dee arkamdan. Gözümü aynaya diktim. Bir şeyler olmasını bekliyordum. Gözlerim karanlığa odaklanmıştı. Hiçbir şey olmadı. "Kralın öldüğü gün," diye fısıldadı Dee tekrar. Aslında hiçbir şey görmüyordum. Bekledim. Hiçbir şey gelmedi. Nasıl gelecekti ki? Ben Yunan dağlarındaki kahinlerden biri ya da bilinmeyeni görebilen bir aziz değildim. Taşınıp yanmaya başlayana kadar gözlerimi aynadan ayırmadım. Kutsal bir soytarı olmaktan ziyade basit ve gerçek bir soytarı olduğumu biliyordum. Kraliyetin en büyük başlarından biri benden cevap beklerken ben hiçbir şey görmeden öylece karanlığa bakıyordum. Bir şey söylemek durumundaydım. Dönüp onlara görme yeteneğimin bana çok nadiren ve hiçbir uyarı vermeksizin geldiğini, bu yüzden beni babamın dükkanının duvarının önüne geri bırakmalarının daha iyi olacağını söylemek için artık çok geçti. Ayrıca kim olduğumu da biliyorlardı. Beni tehlikeden korumaya söz vermişlerdi. Beni satın almışlardı ve şimdi ödediklerine karşılık bir şeyler görmek istiyorlardı. "Temmuz," dedim sessizce. Ne desem zaten yalandı. "Hangi sene?" diyerek Bay Dee bana döndü. Sesi çok alçak ve yumuşacıktı. Sadece mantığımı kullanarak genç kralın çok uzun yaşamayacağına kanaat getirdim. "Bu sene," dedim istemeye istemeye. "Hangi gün?" "Altısında," diye fısıldadım. ve Lord Robert'ın kaleminin uydurma öngörülerimi kayda geçirdiğini duydum.
Bana İngiltere'yi ondan sonra kimin yöneteceğini söyle,
diye fısıldadı Baydi.
Onun transa geçmiş sesini taklit ederek Kraliçe Mary demek üzereydim ki ağzımdan beni şaşırtan başka bir kelime çıktı. Jane. Hemen Lord Robert'a döndüm. Neden böyle dedim bilmiyorum. Çok özür dilerim Lord'um. İnanın bilmiyorum.
John Dee hemen çenemi tutup başımı aynaya geri çevirdi. Konuşma diye emretti. Sadece bize gördüklerini söyle. Hiçbir şey görmüyorum dedim çaresizlik içinde. Özür dilerim, çok özür dilerim Lord'um, çok özür dilerim, hiçbir şey görmüyorum.
Jane'den sonra gelecek olan kral diye üsteledi.
Aynaya bak Hannah, bana ne gördüğünü söyle. Jane'in oğlu var mı?
İçimden evet demek geliyordu ama dilim kuruyan ağzımda bir türlü dönmedi.
Göremiyorum dedim mütevazı bir sesle. Gerçekten göremiyorum.
Kapanış duası dedi Baydi. Omuzlarımı dimdik tutup sandalyeden kalkmamı engelleyerek. Yine Latince dua ederek yaptığımız çalışmanın kutsanmasını, gördüklerimizin doğru olmasını, geleceğe bakmamızın ne bu dünyada ne de diğer dünyada kimseye zarar vermemesini diledi.
Amin dedim. Bu kez daha içten çünkü yaptığımızın çok tehlikeli olduğunu, hatta belki vatan hainliği olabileceğini bilerek. Lord Robert'ın odadan çıkmak üzere ayağa kalktığını gördüm. Kendimi Bay Dean'in elinden kurtarıp onun peşinden koştum.
İstediğiniz bu muydu? Diye sordum.
Bana kendince duymak istediğimi düşündüğün şeyleri mi söyledin?
Hayır, dilime ne geldiyse onu söyledim.
Bu ağzımdan çıkan Jane kelimesi için geçerliydi. Sert sert bana baktı. Yemin edebilir misin? Bak bayan oğlan, eğer kendince beni memnun edecek şeyler söylersen ne Bay Dee'ye ne de bana bir faydan dokunur. Beni ancak gerçekleri görüp gerçekleri anlatarak memnun edebilirsin.
Ben de öyle yaptım.
Aynen dediğiniz gibi. Onu memnun etme endişem ve aynadan duyduğum korku birleşince kendimi tutamadım ve ağlayacak gibi hafifçe hıçkırdım.
Öyle yaptım Lord'um.
Yüzü yumuşamadı.
Yemin eder misin?
Evet. Elini omuzuma koydu. Başım öyle zonkluyordu ki bir an içimden yanağımı o sakin koluna yaslamak geldi ama yapmamam gerektiğini düşündüm. Bakışlarına aynı onun beklediği oğlan çocuğu gibi karşılık vermek üzere hiç kımıldamadım.
O zaman tam benim istediğim şeyi yaptın demektir dedi. İstediğim tam da buydu.
Bay Dee yüzü aydınlanmış halde içerideki odadan çıktı. Görme yeteneği var dedi, gerçekten var.
Lord Robert eğitmenine baktı. Bu sizin işinizde büyük değişiklikler yaratabilir mi?
Yaşlı adam omuz silkti. Kim bilebilir? Hepimiz karanlıkta kalmış çocuklarız ama onda görme yeteneği var.
Durdu, sonra bana döndü.
Hannah Verde, sana bir şey söylemeliyim.
Evet efendim.
Görme yeteneğin var çünkü kalbin temiz. Lütfen kendin ve taşıdığın bu yetenek adına bütün evlenme tekliflerini reddet. Seni baştan çıkartmalarına izin verme. Kendini saf ve temiz tut.
Arkamda Lord Robert hafifçe kıkırdadı.
Rengimin boynumdan kulaklarıma, kulaklarımdan şakaklarıma değiştiğini hissettim.
Dünyevi arzularım yok, dedim, fısıltı kadar alçak bir sesle.
Lord Robert'a bakmaya cesaretim yoktu.
O zaman gerçekleri göreceksin, dedi John Dee.
Ama anlamıyorum, diye itiraz ettim. Jane de kim? Majesteleri öldüğünde kraliçe olacak olan Lady Mary mi?
Lord Robert parmağını dudaklarıma götürdü ve hemen çenemi kapattım.
Otur, dedi ve beni bir sandalyeye oturttu. Bir tabure çekip yüzünü yüzüme yaklaştırarak yanıma oturdu.
Bayan oğlan, bugün başka herhangi biri duyduğunda bizi dar ağacına götürecek iki şey gördün.
Kalbim korkuyla hızlandı.
Lord'um,
sadece aynaya bakmış olman bile hepimizi tehlikeye atar.
Ellerim yanaklarımdaki ateşin isini silmek ister gibi yüzüme uzandı.
Lord'um,
burada olanlarla ilgili kimseye tek kelime etmemelisin. Kralla ilgili kehanet işlerine girişmek vatana ihanet demektir ve vatana ihanetin cezası ölümdür. Bugün kralın falına baktın ve öleceği günü söyledin. Beni dar ağacında görmek istemezsin, değil mi?
Asla, ben...
Sen ölmek ister misin?
Hayır.
Sesimin titrediğini duyabiliyordum.
Lord'um, çok korkuyorum.
O zaman kimseye tek kelime etme. Babana bile. Aynadaki Jane'e gelince. Bekledim. Bütün gördüklerini unut gitsin. Senden aynaya bakmanı istediğimi falan da unut. Ayna yoktu. O da yoktu. Ciddi bir suratla yüzüne baktım. Yani bir daha yapmam gerekmeyecek mi? İstemediğin müddetçe bunu yapman asla gerekmeyecek. Şimdilik hepsini unutmalısın. Bana o tatlı, baştan çıkartıcı gülümsemelerinden biriyle baktı. Çünkü senden unutmanı istiyorum, diye fısıldadı. Bunu senden bir dostun olarak ben istiyorum. Çünkü hayatım senin ellerinde. Kafam tamamıyla karman çorman olmuştu. Peki, diyebildim. 7. ayrımın sonu. Sayfa 66. Devamı 8. ayrımda.